Ayrım 28.
Hayır, hayır. Biliyorum, anlıyorum, balıkçılıkta iş yok. Hiç beni boşuna avutma anne. Ben çocuk muyum canım? Hiç de yararlı olamıyorum işte. Evin birazcık olsun yükünü alamıyorum omuzlarıma. Oymacılık. Ben de başka bir iş bulur yaparım. Kimde gördüm, kimden öğrendim bilemiyorum şimdi ama tahta oymacılığına kalkışmıştım. İnce kontra plaklar, demir testere takımlarıyla hazır modellere göre oyulup işleniyor, güzel oymalı raflar, sandıklar, resimli kitaplık oluyor. Ben de bunlardan yapar satarım. Anne, ben oyma takımı alacağım. Annem olmaz demiyor. Para veriyor. Heybeliada'dan İstanbul'a yüksek kaldırıma gidiyorum. Yüksek kaldırımdaki dükkanlarda bu oyma takımları, oyma modelleri, kontrol plaklar satılıyor. Yahudi satıcı bir mukavva üzerine tutturulmuş bir oyma takımı veriyor. Önüme birçok modeller koyuyor. Kağıt üzerine mavi çizgili birçok modeller. Aman ne güzel. Ne dolaplar, ne kafesler, ne aynalıklar, ne resimlikler, ne raflar. Param olsa bu modellerin hepsini alacağım. Eve gider gitmez de hepsini yapacağım. Bir raf modeliyle oyma takımı satın alıyorum. Bu raf odanın iki duvarı arasına köşeye yerleştirilecek. Üstüne ne istersen koy artık. Coşkuyla eve gelip hemen işe başlıyorum. Bana çok büyük bir atölye sahibiymişim gibi geliyor. Her gün bunlardan yapıp satacağım. Demir kapla testere kılının geçeceği yerini deliyorum kontrplan. Hemen işe koyuluyorum. Daha önce modeli çizmiştim kontrplak üstüne. Testere kolunu işletiyorum. Kesildikçe kontrplan tozları dökülüyor. O dökülen tozların bir kendine özgü kokusu var. O koku hoşuma gidiyor. Size bir şey söyleyeyim mi? Şu satırları yazarken yine o kokuyu duydum. Pek tuhaf. Hay Allah, kıl testere kırılıyor. Yenisini takıyorum. Bir daha kırılıyor. Testereyi değiştiriyorum. Ben de oyma rafı aklımca hemen yapıp bitiriverecektim. Nerede? Akşam oldu, bir parçası bile bitmedi. 3 gün mü 4 gün mü uğraştım. Rafı yapmak uzadıkça kendi kendime ben de fiyatını artırıyorum. Çok pahalı satacağım. Annem bu çabama memnun gülümsüyor. Ben yine bozuluyorum. Niçin annem böyle yapıyor bilmem ki. Yaptığım işi çok ciddiye almış görünmesinden anlıyorum ki o gerçekten benim işimi ciddiye almıyor. Benden para kazanacağımı sanmıyor. Ben oyalanayım, sokaklarda oynayıp haylaz olmayayım diye oymacılık yapmamı istiyor. Oysa ben para kazanacağım. Rafın ayrı ayrı 6 parçası tamamlanıyor. Parçaları modele bakıp birbirine ekliyor, zıvanalarını yuvalarına geçiriyorum. Birazcık çatlıyor bir yana ama zararı yok. Çok güzel oldu canım, bu bir şaheser. Kim olsa bunu satın alır, buna dünyanın parasını verirler. Anneme rafı satacağımı söylemiyorum tabii. Kolumun altına alıp iniyorum çarşıya. Dolanıp duruyorum. Yahu bu nasıl satılır, kime satılır, kim alır bunu? Akşam karanlığına dek kolumda oyma raf dolanıyorum, sonra süklüm püklüm eve dönüyorum. Raf odanın bir duvar köşesine çakıyorum. Annem rafın üstüne 5 numara gaz lambasını koyuyor. Çok güzel oldu Nusret, eline sağlık diyor. Peki ben ne yapsam, ne etsem? Mantar var, mantar. Sık ada çamlarının rutubetli köklerinde dökülüp kurumuş çam iğnelerinin altında mantar yetişiyor. Kardeşimle çıkıp mantar topluyoruz. Heybeliada'nın arkalarına, Şafak sırtlarına, Çam limanına, Abbas Paşa yanlarına gidiyoruz, dolanıyoruz adayı. Aman dikkat, zehirli olmasın sakın. Mantarların zehirlileri de var. Bunlara köpek mantarı deniliyor. Biz iyice öğrendik mantar toplamasını. Bir sepet, bir torba mantar toplayıp eve dönüyoruz. Mantarı ızgara üstünde mangal ateşine koyunca, tıpkı pirzola gibi cızırtılı bir ses çıkararak, suları şıp şıp damlıyor ateşe, kızarıyor. Üstüne tuz ekip yiyoruz. Çok güzel oluyor. Et tadında. Krepon kağıtlarından güller, karanfiller. Ama ben ille de para kazanmalıyım. Evde erkek olarak şimdilik ben varım. Babam kim bilir nerede? İstiska olan Zeynep Hanım'ın, istiska vücudu su toplayan hasta insan demektir ama nedense yaşlanmış veremlere de istiska denirdi o zaman. Oğlu arada bir annesine gelir. Beni kucağına alır hoplatır. Bana bu yüzbaşı yangın yangın kokardı. Böyle tütsü dumanı gibi ama seçemediğim hoş bir koku. Daha küçükken babam Kurtuluş Savaşı'ndan yanıklar içinde evimize döndüğünden, belki de ben o yaşımda savaş dirilince hemen yangın anımsıyordum da ondan bana o genç yüzbaşı yangın yangın kokuyordu. Giysilerinde sanki hala savaşın kokusu vardı. Siz şimdi bunu isterseniz barut kokusu deyiniz. Tabii gerçekte böyle bir koku yoktu, bana öyle gelirdi. Ellerinde beni sıçratıp hoplatan yüzbaşı bana para verirdi. Başkasından para almak ayıptı, alamazdım. Ama Zeynep Hanım öyle üstelerdi ki almamak ayıp olur diye utanırdım da alırdım parayı. Bir günde çarşıdan gelirken yol üstündeki sınırları devrilmiş sopalar ve paslı tellerle çevrilmiş bir bostandan elimi uzatıp kır domatesleri topladığımı hiç unutamıyorum. Annem bu domatesleri çarşıdan parayla aldığımı söylemiştim. Krepon kağıdından güller, karanfiller yapıp satmayı nereden akıl ettiğimi bilemiyorum. Daha önce erişi kağıtlarından fırıldaklar yapıp çocuklara satmıştım. Belki bu satışın esiniyle olacak, krepon kağıtlarından güller, karanfiller yapmaya da başlamıştım. Bunları Adana iskelesinde sattığım da olmuştu. Ama ya iki ya üç kez. Beyaz yağlı boyalı kuleli köşkün sırasında köşede tahtaları esmerleşmiş iki tahtalı ahşap evde bir arkadaşım oturuyordu. Onun da gerçek adını değiştirip Şirzat diyelim. Şirzat benden bir iki yaş büyük, benden iri, uzun bir oğlandı. O yıl ilkokulu bitirmişti. Feride ile o da ilgileniyordu. Yani biz onunla rakip sayılırdık. Ama bu aşk rekabeti öylesine gizli bir duyguydu ki hiçbir zaman dışa vurulmadı. Şirzat'ın ablaları vardı. Galiba ilkokul öğretmeniydi bir ablası. Bir gün Şirzat'ın ablası bana krepondan yapma güllerinin nasıl yapılacağını öğretti. Gül karanfil yapraklarını daha ustaca kıvırıp kıvırıp gerçek güle, karanfile daha çok benzetiyordu. Sonra da ustaca tomurcuklar yapıyordu. O iki eliyle krepon kağıtlarını biçimlendirirken sanki iki elinde 10 değil de 100 parmağı varmış gibi gelirdi bana. 100 tane ince uzun parmak kağıtlar üzerinde oynaşır dururdu. "Siz çok güzel yapıyorsunuz," demiştim. Verdiği cevabı hiç unutamıyorum. "Tabii, kadın parmağı deyince başka türlü olur." Bana bu kadın parmağı deyimi pek hoş geldi. Yeni bir şey öğrenmiştim. Hemen bunu birisine aktarmalıydım. Evime gelince anneme gösterdim karanfilleri. "Annem, bunlar çok güzel," dedi. Yeni öğrendiğim deyimi kullanmaya fırsat bulduğum için pek böbürlenerek "Elbet," dedim. "Bunlara kadın parmağı değdi." Annem bu sözüme "Bir gülsün, bir gülsün." Öyle utandım ki ansızdıkça hala utanırım. Bir öğle öncesi yine krepon kağıtlarından çiçekler yapmaktaydım. Alt katımızdaki yarı bodrumda oturan yaşlı Rum eşekçiyle karısı ağız kavgasına başladılar. Kavga ettiklerini birbirlerine yüksek sesle bağırmalarından anlıyordum. Bir entari işi yüzünden kavga ediyorlar. Çünkü yaşlı Rum kadın sık sık "Anteri, anteri!" diye bağırıyordu. Kadının entariye "Anteri!" demesi bana çok gülünç geldiğinden o "Anteri!" dedikçe ben de yukarıda gülüyordum. Kadının doğru söylediğini, onların anterisini bozup bizim entari yaptığımızı yıllar sonra öğrenecektim. Bir günde Habiba Hanım bizi topladı, kendi çocukları, daha başka çocuklar, kimi sepet aldı, kimi torba. Ben çuval almıştım. Maltepe bostanlarında çok ucuza salatalık satılıyormuş. Salatalığın bitim zamanı. Öyle ucuzlamış ki tarladan toplayıp arabaya yükleyip yemiş iskelesindeki hale götürüp satmaya değmiyor. Astarı yüzünden pahalı çıktığından bostancılar çok az para veren yoksulların bostandan istedikleri kadar salatalık toplamasına müsaade ediyorlar. İskeleden vapura bindik. Galiba Yakacık adlı o küçük vapurdu. Maltepe'ye gittik. Bir bostana girdik. Göz alabildiğine salatalık bostanı. Salatalıkları satmışlar da artık köklerde ne kalmışsa. Bostancıya çok az para verilmiş. Örneğin benim verdiğim para 1 liradan azdı. O gün bostanda akşama dek salatalık yedik. Sonra da ben çuvalımı doldurdum. Hepimiz salatalıkları evlerimize getirdik. Çamaşırcı Habibe Hanım'ın sonradan assubay olan oğlunun sırtında bir çuval, elinde bir sepet dolusu salatalık vardı. Bizim evde birkaç gün salatalık yendi. Küçücük, körpecik salatalıklar, badem dedikleri cinsten. Çıt diye böldün mü, yarılan yerinden pütür pütür ter döken. Tadı bir güzel, kokusu daha bir güzel. ısırıp ısırıp yedik. Salata yapıp yedik de arttanı da annem küpe turşu kurdu. Mutluluk, çocukluk. Çok kişi çocukluğunu mutlu geçirmiştir. Ben şimdi çocukluğumu ansıdıkça anılarımdan mutluluk duysam bile gerçekten mutlu bir çocukluk yaşamadım. Hatta çocukluğumu bile yaşayabildim sayılmaz. Ama yine de bana o günlerimi düşünmek şimdi buruksu bir tat veriyor. Sıkıntılar içinde geçen çocukluğumun kısa süren parça pürçük mutlulukları da var. Bu mutlulukların en güzeli Feride ile olan arkadaşlığımızdı. Onunla ayrılmaz gibi olmuştuk. Hemen bütün gün birlikteydik. Bu yakınlıkta elbette cinsel bir duygu da vardı ama bu en küçücük belirtisi bile dışa vurulamamış, davranış ve söze geçmemiş, kendimizden bile gizlediğimiz bir duyguydu. Daha çok uyanmamış, çocuksu bir cinsel duyguydu ve biz bu tohum duyguyu çevreleyen sisli, buğulu bir dünyada dolanıyorduk. Doğrusu ben cinsel konularda hemen hiçbir şey bilmiyordum. Ama bir merak da vardı içimizde. Ferit ile Feride, ikizlerinin topal Arap uşağının görevi, bu iki kardeşi de göz önünden uzak tutmamak, onları korumaktı. Ama Feride, topal Arap oğlanın elinden kurtulmanın yolunu bulurdu. Kardeşi Ferit'i de başından salmak için ona para verirdi. Böylece ikimiz yalnız kalırdık. Nereye? Denize. Dalardık sık çamların arasına, o keçi yolundan düşe kalka yürürdük. Çamlardan dökülmüş, yerde kuruyup sararmış iğne yapraklarına basınca ayağımız kaya yuvarlanırdık. Kahkahalarla gülerdik. Sözde düşmemek için el ele tutuşurduk. Abbas Paşa denilen yerin çok daha ötelerinde bir küçük koy vardı. İki yanı iyice dik kayalarla kaplı, havuz gibi bir küçük koydu. Dimdik kayalardan ver ederdik kendimizi, kayarak kıyıya düşerdik. O bir yanı ince kumlu, bir yanı çakıllı kıyıya. Annelerimiz denize girmemizi yasaklamıştı. Çocuklarının gizlice denize girip girmediğini anlamak isteyen anneler eve dönüşlerinde çocuklarının derilerine dillerini sürter, deri tuzluysa çocuğun denize girdiğini anlardı. Üstünde tuzlu deniz suyu kurumuş deriyi tırnakla çizince beyaz çizik olur deride. Bu da denize girdiğimizi açığa vuran belirtiydi. Ben anneme söyleyip izni alarak denize girebilirdim. Ama Feride annesinden gizli giriyordu denize. Onun içinde mayosuz, havlusuz gelirdi. Benim zaten mayom yoktu. Donla girerdim denize. Sonra da ayağımda kururdu donum. Feride denize girerken donunu da çıkartıyordu. Çünkü deniz suyunda iç çamaşırı azıyor ve azmış çamaşırın tuzlu zeminden annesi denize girdiğini anlıyordu. Yüksek kaya aralarından kayarak koyun kumsalına indik mi, Feride bir kaya arasına girer, bir çalı arkasında soyunurdu. Sonra, "Arkanı dön!" diye seslenirdi. Dönerdim arkamı. Ben arkamı dönünce Feride de denize girer, göğsüne dek sulara gömüldükten sonra tamam derdi. Ben de girerdim denize. Denizde yüzerdik, tam çocukçasına oynardık. Feride bana dön arkanı dedikten sonra bir kez bile onu çıplak görmek, gözetlemek aklıma gelmedi, düşünmedim böyle bir şey, böyle bir istek duymadım. Denize girince onun göğsüyle benim göğsüm arasında hiçbir ayrım kalmıyordu. Çıkalım mı? Hadi yemeğe beklerler. Önce ben çıkardım, sonra o. Çıkıyorum derdi. Çıkıyorum demesi, hadi dön arkanı demektir. Yüzümü kayaya kaldırdım. Oldu mu? Tamam. Dik yamaçtan çıkarız. Dönüp bakarım geriye. Karşıda Kaşık Adası. Aşağıda pırıl pırıl denizin dibinde renkli çakıllar büyümüş büyümüş görünür. Çamların aralarındaki daracık yoldan iki kişi yan yana yürüyemez. Önden yürür, kayıp düşmesin diye onu elinden tutar çekerim. Yine de kayıp düşeriz çamların yerde birikmiş kuru iğne yaprakları üstüne. Şirzat'ın bize katıldığı olur. O zaman üçümüz birlikte daha çok eğleniriz. Üç kişi olduk mu ben gevezeleşirim. Konuşmak benim silahım olacak, bu silahla Şirzat'ı yenmeye çalışırım. Konuşmak benim süsüm olacak, bu süsle Feride'yi kendime çekmeye çalışırım. Feride yüzünden Şirzat'la aramızda dışa vurulmayan bir çekişme vardı. İlkokulu bitirmiş, benden 2-3 yaş büyük ve benden boylu olan Şirzat'ın bana göre üstünlükleri vardı. Ben de başka yollardan, başka silahlarla kendime üstünlük sağlamaya çalışırım. Feride denize gidişlerimizde yalnız olmamızı ister. Şirzat'ı atlattığımız olur. Demek ki bu yüze çıkmayan çekişmede Şirzat yenik düşmüş. Ama günün birinde Şirzat bunun acısını benden çok kötü çıkaracaktır. Muharrem aşuresi. Güzelim yaz çabucak geçip gitti. Adaya yazlığa gelmiş olanlar İstanbul'a geç ediyorlar. Ferideler de gidecek. Artık okullar açılıyor. Feride, Feyzi Ati okulunda okuyacakmış. Şirzat da Galatasaray'a yazılmış. İçimde bir acı eziklik duyuyorum. Feride ile kardeşi Ferit adadan gittiler. Darüşşafaka'nın açılmasına daha zaman var. Said Halim Paşa köşkünde aşure dağıtılacak dediler. Tepe mahallesinin yoksulları aşure almaya hazırlanıyorlar. Her evden ne kadar çok insan, elinde ne kadar çok, ne kadar büyük kapla giderse o kadar çok aşure alacak. Kardeşimle ben de gidiyoruz aşure almaya. İki elimizde iki büyük kap, bakır tas, güğüm, tencere. İsmet Paşa'nın evinin önünden geçiyoruz, gidiyoruz. Abbas Paşa denilen yerde sağda büyük ama çok büyük bir köşkün beyaz boyalı demir bahçe kapısı önünde kuyruğa giriyoruz. Orada saatlerce bekleşiyoruz. Beyaz boyalı kocaman demir bahçe kapısı aralanıyor. Bizi içeri almıyorlar. Kapıya getirilmiş kazandan bir adam kepçeyle kaplarımızı aşure koyuyor. Bana da sıra geliyor. Elimdeki iki kaptan birini uzatıyorum. Adam kazandan iki kepçe aşure koyuyor kabıma. Kapta daha iki kepçelik boş yer var ama adam koymuyor. Hadi çek. Bu kez öbür elimdeki kabı uzatıyorum. Herkese bir kaplık. Dönüyorum kapıdan. İyi ki Feride'ler İstanbul'a gittiler de benim o köşkten aşure aldığımı görmedi Feride. Ya da birisinden duymadı. Bir elimde boş, öbüründe aşure dolu kapla utana utana eve geliyorum. Ama bir yandan da Muharrem ayında aşure dağıtan adamın iyilikseverliğini düşünüyorum. Ben de büyüyüp birer kap değil, yoksulların bütün kaplarını silme aşure dolduracağım. Ala garson. Okula başlayışlarından 4-5 gün sonra Feride de Şirzat da geldiler adaya. İkisi de kendi okullarının formasını giymişler. Şirzat'ın lacivert ceketinin üst cebinde Galatasaray arması GS harfleri işli. Mahallenin çocukları Kuleli Köşk'ün önündeki düzlükte toplanmışlar. Feride ile Şirzat'ı çevirmişler, konuşuyorlardı. Feride bir tümseyin üstünde bir şeyler anlatıyor çocuklara. Yanlarına sokulamıyorum, uzaktan bakıyorum onlara. Bir hafta içinde Feride bana yabancılaşmış ya da ben ona yabancılaşmışım. Ayrı ayrı dünyaların çocukları olduğumuzu çok iyi anlıyorum. Feride'nin dünyasından çok uzak bir yerlerdeyim ben. Ona uzanamayacak denli uzak bir yerlerde. Ne onların yanlarına gidebiliyorum ne de oradan ayrılabiliyorum. Sanki çekimlerine kapılmışım, uzaktan bakıyorum onlara. İçimde bir kırgınlık var. Feride'nin sesi. Beni çağırıyor. Ne diye durdum orada sanki? Kasıla kasıla gidiyorum ama öyle yavaş yürüyorum ki o da bana doğru geliyor. Feride gelince öteki çocuklar da onunla birlikte bana doğru geliyorlar. Onların bana doğru gelmelerine daha çok kızıyorum. Öyle bir durumdayım ki artık her ne olsa kızacağım. Bana doğru gelseler kızarım, gelmeseler kızarım, konuşsalar kızarım, konuşmasalar kızarım. Düşman düşman sokuluyoruz birbirimize. Onlar bir sürü çocuk, karşılarında bir ben. Feride gülümsüyor, tatlı tatlı, arkadaşça gülümsüyor. Daha çok kızıyorum. Ne var gülecek? Başında Feyzi Ati okulunun şapkası var. Şapkanın önünde de okul arması. Feride'nin saçlarına bakıyorum. Baktıkça da kızıyorum. Çünkü saçlarını kestirmiş. İçime bir kıskançlık ateşi düşüyor. Feride'nin saçlarını kestirmiş olmasını kıskanıyorum. Elbet kıskanırım, ben kimin oğluyum? Ne demek, bir kız nasıl saç kestirirmiş? Öbür çocuklar Feride'ye, Şirzat'a bakıyor hep. Feride bana bir şeyler söylüyor. Benim de konuşmam gerekti. Ama ne söylesem? İlk sözüm şu oluyor. Şapka hiç yakışmamış. Mektebin forması bu. Çıkarsana şapkanı. Çıkarıyor. Saçları iyice kesilmiş, kısacık kalmış. Oğlan çocuğuna benziyor. Saçların da çok çirkin olmuş. Oh, söyledim ya işte. Feride gülümseyerek ala garson diyor. Ala garson sözünü daha yeni duyuyorum. Ala garson yani erkeksi. Ala garsonmuş. Şuna da bak. Susuyorum artık. Onlar konuşuyorlar. Feride ne denli rahat. Onun sınıfından olanların bizim tedirginliğimize oranla her zaman rahat olduklarını bütün yaşamım boyunca göreceğim. Bizde olmayan bu rahatlığın sonradan elde edilmesi çok zor. Onlara bu rahatlık daha çocukluklarında ana babalarından kalıttır. Yavaşça oradakilere çaktırmadan aralarından sıyrılıyorum. Ötede duvar dibinde duran topal Arap uşağı sorguya çekiyorum. Ferideler İstanbul'a nereye taşındılar? Nerede oturuyorlar? Şişli'de oturuyorlarmış. Orada evleri varmış. Kafama Şişli çakılıyor. O Şişli neresiyse ben de oraya giderim bir gün. Feridelerin evini bulurum ben. Feride'yi görürüm orada. O zaman kimseler olmaz yanımızda. Nasıl yazın denize yalnız ikimiz gidiyorduk, işte yine öyle ikimiz oluruz. Giderim Şişli'ye, o Şişli her neresiyse. Tepedeki çamların arasına giriyorum. Yerden bir dal alıyorum, o dalı kamçı gibi kullanıp vura vura otları deviriyorum yere. Hızla vuruyorum, bir vuruşta baldıran otlarını deviri deviri veriyorum. Sopayı vurunca deve dikenlerinin başları kopup havaya fırlıyor, uçuyor bir süre. Giderim ben o Şişli, neresiyse. Havada hızlı salladıkça değnek ıslık sesleri çıkarıyor. Alagarsonmuş, pis. Hiç yakışmamış işte. Çok çirkin olmuş. Hiç kadın kısmı berbere gider de saçını kestirir mi be? Ayıp. Bu ayıbın ölçüsünü anlamanız için söyleyeyim. O zamanlar benim sınıfımdan bir kadının berbere saçını kestirmesi, kötü yola düşmesi demektir. Ondan bile kötüdür. Vuruyorum çamların dallarına elimdeki sopayı. Şişli. Giderim ben oraya. 97. Darüşşafaka'ya gidişimi, ilk günümü şimdi hiç anımsamıyorum. Ama okulda ilk sabah uyanışım olduğu gibi bütün ayrıntılarıyla aklımda. Zekeriya Bey'in sopasıyla uyanmıştım. Zekeriya Bey elinde o ince sopayı hiç eksik etmezdi. Sopasını karyolanın demirlerine vuruyor, bir yandan da düdük öttürüyordu. O gece benim karyolaya ilk yatışımdı. Evimizde karyola yoktu. Yer yatağından karyolaya geçmiştim. Öbür çocuklar gibi ben de yatağımı düzelttim. Giyindik. Yatakhaneler en üst kattaydı. En alt kattaki sıra sıra musluklarda abdest alıp ikinci kattaki okul camisinden sabah namazı kılacağız. Darüşşafaka'da 5 vakit namaz kılmak zorunluydu. Daha ortalık iyice aydınlanmamış. Muslukların önündeki taburelere oturup abdest alıyoruz. Darüşşafaka'nın avlusu ceketinin altında, sol omuzunun üstünde durur. Abdest aldıktan sonra kurulandığım havlumu bana öğretildiği gibi katlayıp sol omuzuma koyuyorum, üstüne ceketimi giyiyorum.